Değer yaratmanın formülü. Tasarım odaklı düşünme.
Merhaba, ben Mete Yurtsever, Değer Yaratmanın Formülü Podcast'in ev sahibiyim. Bugünkü konuğum son yıllarda ikiz dönüşüm üzerine yoğunlaşan inovasyon çoğaltıcısı sevgili Kadir Ceren. Hoş geldin Kadir.
Hoş bulduk, merhabalar Mete.
Ben seni hızlıca dinleyicilerimize tanıtayım. İTÜ Makine Bölümü mezunusun. Tasarım imalat üzerine master'ın ve endüstriyel tasarımdan doktora yeterliğin var. 25 yılı aşkın Fortune 100 şirketlerinde GE, Ford, Bosch, Stellantis, Koç gibi gruplarda uygulamalı Ar-Ge, inovasyon, teknoloji ve dijitalleşme rolleri dahil olmak üzere strateji ve iş geliştirme rolleri üstlendin. Öğretim görevlisi olarak da çalıştın. Birçok kuruma dışarıdan destek veriyorsun. TÜBİTAK, TÜSİDE gibi. Yani o kadar uzun bir şeyim var ki, CV'm var ki ben onu hepsini burada anlatmıyorum. İlgilenenler girip LinkedIn'den bakabilirler ama bana şey gibi geliyor yani böyle hem dahiliyeci hem kalp damar hem beyin uzmanlığı gibi yani hiç yapmadığın şey kalmamış. Makine mühendisi için herhalde havacılık, otomotiv, beyaz eşya her şey var. Hakikaten de yani işte bu 40 tarakta 40 bezi olan bir insan gibisin bir yandan. O yüzden de bu planladığımız podcast'i birkaç yıl gecikmeyle yapıyoruz diyebilirim herhalde.
Çok doğru. Kusura bakma, öncelikle bir özür dileyim.
Hayır, ne demek? Haklısın. Hayır, yok canım.
Daha önce planladığımız bir şeydi ama benim yoğunluğumdan dolayı, şehir dışında daha çok projelerde koşuşturmamdan dolayı biraz gecikmeli yaptık. Ben tekrardan kusuruma bakmayayım.
Yok, rica ederim. Bugün aslında son günlerde sen de yine çeşitli söyleşilerle veriyorsun, programlarda yapıyorsun. Ben biraz bu zaman içerisinde, bu geçtiğimiz 1-2 yıl içerisindeki samimiyetimize binaen biraz daha böyle samimi, böyle biraz provokatif bir söyleşi yapalım diye düşündüm. Yani bazen diyeceksin ki işte bu çok saçma bir soru, içinden diyeceksin belki. Bazen diyeceksin ki hiç böyle düşünmemiştim. Ya bazı soruların yanıtlarını merak ettiğim için soracağım. Bazılarını kışkırtmak için, bazılarını da bildiğimi sanıyorum ama açmak istiyorum. Böyle kısa kısa cevaplar verebilirsin belki, sonra toparlarsın. Bir taraftan da hani çok konuşmayı da sevdiğini de biliyorum ama yaptığın projelerin gizlilikleri yüzünden de sonra ket vuruyor, onu da biliyorum. Artık sen uygun gördüğün şekilde onu toparlarsın. Ben açıkçası seni biraz daha Ar-Ge'ci olarak düşünüyorum, öyle görüyorum. Şimdi inovasyon çoğaltıcısı unvanını seçmişsin. Ar-Ge insanlara biraz ürkütücü veya zor veya pahalı geldiği için böyle bir şey mi düşündün? Bir onunla başlayalım.
Teşekkürler. Öncelikle çoğaltıcı kelimesini ben seçmedim. Beni çok yakından tanıyan, uzun yıllardır yine bu ekosistemde değer verdiğim bir arkadaşımla konuşurken ya işte ne yazalım, işte LinkedIn'e hepsini yazarsak senin dediğin gibi insanlar yanlış algılıyorlar. Şimdi bir konuda herkes bir konuda uzman, sen her konuda uzmansın. İnsanlar buna inanmaz diyorlar. Benim şimdi şöyle, ben gerçekten bu konuların hepsinde uzmanlığa ulaştım. Neden? Çünkü bunu gerçekten yapan şirketlerde çalışma şansım oldu. Uluslararası Fortune 100 şirketler. Türkiye'nin en teknolojik, en Ar-Ge'si kuvvetli 5 şirketinin 4'ünde çalıştım. Önce neden çoğaltıcısı? Dediğim gibi bunu bir arkadaşım, böyle beni tanıyan, yaptıklarımı bilen, ismini ondan izin almadan söylemem doğru olmaz. Ama onun tavsiyesi üzerine yaptım. Çünkü neden? Önce nedeninden başlayalım. Yani Simon Sinek'e selamlar olsun yine. Şimdi sen bu işleri yapan kişi misin dedi. Evet, yaptım ben. Bizzat yaptım. Uluslararası 3 tane patentim var. Savunma sanayi dair çok gizli projelerde çalıştım. NGO'larda çalıştım. Bu işleri yönettin mi dedi. Evet, proje yönettim dedi. Peki dedi, ekip yönettin mi? Evet. C-level'a kadar ekipler yönettim. 125 kişinin bana bağlı olduğu takımlar yönettim. Peki dedi, anlattın mı? Anlattım dedim. Nerede anlattın dedi. Hem işte senin gibi arkadaşlarla söyleşide anlattım. Hem de akademide ders verdim 7 yıl. Ondan sonra konuşuyor musun dedi. Konuşuyorsun da dedi. Peki dedi, bundan fayda sağlayan birileri var mı dedi. Var dedim. Abi o zaman sen dedi multiplier diyeceksin dedi. Yani bunların hepsini, çünkü yani sadece iletişimini yapmıyorsun. Mesela benim gerçekten ortak dostumuz iletişim tarafında olan kişiler var, araştıran kişiler var. Buradan Sertaç Doğan'a, yani onun bir bütünü okuyup, anlayıp, sentezleyip anlaşılabilir hale getirmesi, ben inanılmaz faydalanıyorum. Yeni şeyler öğreniyorum. Yani Serdar Kuzuloğlu'nun yorumları çok değerli buluyorum. Ama ben biraz da böyle hepsini bir arada yaptığım için, yani senin programında değer yaratan neyse ben değer yaratmaya çalışıyorum. Çünkü bir eğitim verdiğimde ya da bir danışmanlık verdiğimde, bir konuşma verdiğimde, mesela iki akşam önce Marmara Üniversitesi'nde bir uluslararası marketing dersinde şeydim. Sınıf dağılmıyor. Gitmiyor yani. Ondan sonra sınıfta ders var. Ancak şöyle şey yapabildik hocamızla da beraber. Bir daha yapacağız dersi. Çünkü iki saatin içerisinde 25 yıllık bir tecrübeyi sığdırmak kolay değil. Evet. Uzun lafın kısası, hem bu işi yapan hem yöneten, hem bu işi yapan takımları yöneten, ama uluslararası takımları. Yani bana bir pozisyonumda 6 ülkeden takım lideri raporluyordu. Öyle düşün. Şimdi yaptın, yönettin, anlattın, akademik tarafı anlattın, NGO'larda çalıştın. Yani belki sorularla oralara gireriz. Şimdi ben direkt girmiyorum ama yani Türkiye'nin en büyük derneklerinden biri olan Otomotiv Sanayici Derneği'nin Ar-Ge Komitesi Başkanlığı'nı yaptım ben 3 yıl. Ve başkanlığım sürecinde, tabii bu sadece benim, bizim başarımız değil ama Avrupa Birliği'nin tarihindeki en büyük fonlarını Türkiye'ye getirdik. Tabii NGO, National Contact Point'ler burada çok değerli çalışmalar yaptı. Sanayiden çeşitli arkadaşlarımızın çok büyük emekleri var. Yani bu bir ekip çalışması açıkçası. Yani NGO tarafı da o zaman dedi, bunların hepsi olunca dedi, sana dedi multiplier yapışır dedi. Multiplier'ın Türkçesi yok. Çarpancısı var, çoğaltıcısı var. Ben dedim biraz daha mütevazı olsun, çoğaltıcısı olsun dedim. Öbürü biraz daha iddialı olacaktı. Mütevazı olmakta fayda var dedim. Sonunda bu yüzden çoğaltıcısı dedim.
Çok güzel. Evet, bazı laflar böyle çok kulağımıza İngilizce'de oturuyor da Türkçe'de oturmayabiliyor. Ben de kolaylaştırıcılık, aynı şekilde ben de fasilitasyon mu, fasilitatör mü falan filan böyle şeyleri var. Peki, şimdi ben aslında Sezen Aksu'nun hani şey diyor ya, acıdan geçmeyen şarkılar biraz eksiktir diye bir sözü var. Aynen. Sende de biraz Ar-Ge'den geçmeyen inovasyonlar biraz eksiktir gibi bir hava sezinliyorum. Doğru mu düşünüyorum?
Yok, doğru değil. Net söyleyeyim. Bu soruyu 15 sene önce sorsaydın %100 katılıyorum derdim. Ama insan zamanla öğreniyor ve gelişiyor. Açıkçası işin biraz da mantığıyla bakalım yine. Türkiye'de neden inovasyon ilk böyle, sadece Türkiye'de değil, dünyada, her ülkede böyle oldu. İlk başta Ar-Ge ile ilişkilendirildi. Neden? Büyük şirketlerde Ar-Ge bölümü, daha küçük şirketlerde teknik ofis. Bak, ürün geliştirme Ar-Ge bile değil, teknik ofis vardır. Üretim dahil, Ar-Ge dahil, ürün gelişime dahil bir teknik ofisin içinde bakılır. Hani oradan örnek verelim. Teknik ofiste işte patronun oğlunun dönem ödevinden uydu tasarımına kadar her iş yapılır itinayla. Şimdi inovasyon da doğal olarak o bölümle ilişiklendirildi. Biz de öyle ilişiklendirdik. O zaman Ar-Ge'de çalışıyoruz. Ya dedik ki bizim her gün yaptığımız şey inovasyon. Şimdi ben bakıyorum, ben sıfırdan saydım, yani şu anda tabii bayağı sene oldu bunu uzun zamandır kendim tasarım yapmıyorum ama 88 tane parçanın sıfırdan tasarımını yapmışım. Ya bu parçalar şu anda sizin evinizdeki bir beyaz eşyada, bir otomobilde, bir uçakta ya da bir gemide çalışıyor. Bakın, bunların her günü bir inovasyon. Yani işte onu öyle yapalım, bunu böyle yapalım. Bunlar sistem oluşturmuş, makineleri oluşturmuş, uluslararası patent oluşturmuş. Şimdi biz o yüzden o günlerde yaptığımız her ürünü, her şeyi bir inovasyon olarak görüyorduk. Tabii sadece şunun farkına vardık zaman geçince. Evet, biz ürün inovasyonu yapıyoruz, tasarım inovasyonu yapıyoruz ama işin içine hizmet var, süreç var, pazarlama var, organizasyon var. Ya bunları bir bütün olarak bakmak lazım. O yüzden evet, meslek yıllarımın ilk başında ben de birçok kişi gibi Türkiye'de o zamanlarda ya da dünyada bu tip inovasyon şeyler daha çok ürün bazlı olduğu için ve teknik taraftan geldiği için Ar-Ge olarak düşünürdüm. Ama tabii ki bu zaman içerisinde çok hızlı değişti. Şu anda inovasyon tabii ki Ar-Ge'den çok daha büyük bir kavram. Aynen. Çok daha farklı bir kavram.
Peki mesela şimdi inovasyonda yıkıcı, artımsal, işte radikal gibi böyle yapısına göre ayrımlar yapılıyor. Ar-Ge'de de böyle ayrımlar var mı?
Bildiğim kadarıyla yok ama inovasyonda senin de söylediğin gibi pazar yeniliği ya da ürün yeniliği, yani teknolojiye bağlı olarak işte her ikisi de olursa yıkıcı dediğimiz bir inovasyon tipi var. Yani daha küçük, mütevazi, hem pazarda hem üründe ufak yenilikler yapıyorsak biz buna artımsal yenilik diyoruz. Ar-Ge'de böyle bir tanım hiç şey yapmadım. Yani Ar-Ge'nin tanımı biliyorsunuz, Ar-Ge ve inovasyonda şu anda Oslo ve Frascati kılavuzları geçerlidir. 56 bin ISO serileri var. Hatta orada bir ayna komitemiz var. Türkiye'de biz bu şeyleri Türkçe'ye çeviriyoruz. Bazı arkadaşlar çok daha tabii vakit ayırabiliyorlar. ISO 56000 serisi inovasyonun tanımını yapıyor. Benim bildiğim kadarıyla Ar-Ge'de böyle bir şey yok. Ama tabii ki kriterlere bakarsanız, Ar-Ge'de tabii farklı kriterler var. Yani bir, hatta Ar-Ge de demeyelim buna. Proje ve program yönetimi diyelim. Çünkü Ar-Ge projelerinin birçoğu böyle yürüyor. Her şirketin kendine özel bir değerlendirme sistematiği var. İşte bu sistematiğin belki detaylarına burada girmek çok uzun zaman alır ama işte kaç ülkeden takım katılıyor, ne kadarlık bir yatırım gerekiyor, bildiğimiz bir teknoloji mi? Buna göre bir puanlandırma sistematiği var. Ondan sonra da o projenin gerçekten ne büyüklükte, seviye olarak işte 9 seviyesinde bir proje deriz biz mesela. 9 deyince hiçbir şey bilinmiyor ama işte bir jargonda bir şirket, ismini vermeyeyim şimdi. Bir seviyesi Ar-Ge projesi de var. O nedir? Atıyorum sadece işte tasarımda ufak tefek değişiklikler yapıyoruzdur ve bu sistem üzerine herhangi bir risk teşkil etmeyecek, bildiğimiz teknolojiyi değiştirmediğimiz tipte yenilikler var. O yüzden inovasyon tarafında bu terimi kullanıyoruz.
Tam da şimdi aslında bunları biraz daha böyle tanımlamak için belki şöyle şu sorular düşünmüştüm ben de. Yani Ar-Ge'nin firmanın işi veya büyüklüğüyle ilgili bir konumu Ar-Ge. Yani belli alanlarda Ar-Ge illa yapılır veya belli çapta firmalar bunu yapmak zorundadır gibi bir şey var mı?
Ya şimdi şöyle düşünelim. Rekabetçi olmak istiyor musunuz? Bence esas şey bu. Stratejiniz ne? Hiç Ar-Ge yapmadan da çok büyük şirket olabilirsiniz. Yani eğer düşünürseniz. Yani siz bir alsat şirketisinizdir. Benchmark yaparsınız. Yani araştırma geliştirme değil de rakiplerinizi taklit edersiniz. Bizim fast follower dediğimiz durum. Biri bir şey yaptığınız için onu kopyalarsınız. Hiç Ar-Ge yapmadan sadece takipçilikle yine büyük bir şirket olabilirsiniz. Bu bir seçim meselesi. Siz nasıl bir şirket olmak istiyorsunuz? Yenilikçi mi? Fast follower mı? İşte cash cow'dan mı para kazanmak istiyorsunuz? Yoksa rising star mı yaratmak istiyorsunuz? Ar-Ge'nin daha önemli olduğu tabii sektör teknoloji şirketleri. Yani sanırım burada şirket ismi vermemde bir sakınca
Yok.
yok. Ben hep online bir sürü bu son bir iki haftadır yayına katıldığım için hep söylüyorlar RTÜK kuralı, RTÜK kuralı, hiçbir şirket adı vermiyorum. Ama şimdi bakarsanız yayınlanan en inovatif ya da patent sayısına göre ya da Avrupa Birliği sıralamasına göre işte 5 tane firma vardı. Ben Arçelik'te çalıştım, Ford'da çalıştım, Tofaş'ta çalıştım, Bosch Siemens'te çalıştım. Bunların hepsi gerçekten uluslararası firmalar ve teknoloji olarak hani sözüm haddini aşmasın. Şimdi inovasyonla övünen bazı şirketler var. Bizim bu şirketlerde biz o işleri stajyerlere yaptırıyoruz. Gerçek, şaka değil, şaka değil. Ciddi olarak söylüyorum. Biz yani bizim inovasyon stajyerlerimiz orada alışsın dediğimiz işler bazı küçük şirket. Yani çok güzel bir soru esasında bu. Benim de zorlandığım bir soru. Yani zorlandığım derken insanlarla iletişimde bunu nasıl derler? Haddini aşmadan nasıl doğru söyleyebileceğim de çok zorlandığım şeyler. Çünkü şöyle düşün, yani GE Havacılık şimdi ismi değişti geçtiğimiz hafta, Aerospace oldu ama o zaman Aviation'dı. Onun Niskayuna'da Global Research Center'ı var. Şimdi orayı görmüş bir insanın artık hani Türkiye'de ben nereye gidersem gideyim hepsi bilim adamı ya, doktorası, doçentliği, yani dünyanın her milletinden insanın olduğu bir yerde hem sağlık, havacılık, uzay, enerji, aklına ne geliyorsa her konudan uzmanın oluşturduğu bir kampüs. Şimdi o kampüste ben proje yaptıktan sonra, şimdi burada arkadaşlar anlatıyorlar, biz çok inovatif bir şirketiz diyorlar. Şimdi yani onları kırmadan nasıl söyleyeyim? Arkadaşlar evet, bu çabalarınız çok güzel. Yani sen de projelerde çalışıyorsun. Ben de işte KOBİ ölçeğinde ya da işte yurt dışı ile uluslararası olmayan şirketlerle görüştüğümüzde şey görüyorum ben. Bir laf var ya, köyden çıkana kadar en büyük suyun göl olduğunu düşünürdüm ama okyanusu görünce fikrim değişti diye.
Evet.
Biraz okyanusa gitmek lazım. Ya bu iş global seviyede çok farklı oluyor.
Mutlaka. Ya şunu da tabii teslim edelim. Ya bir COBİ de kendi çapında bir yenilik yaptığı zaman onun açısından, ya onun ölçeğinde, yani şimdi G olup da bir inovasyon yapmak tabii ki hani beklenen
şey. Şöyle iki şey birbirine karıştırmayalım. Demin söylediğim artımsal inovasyon da çok değerli. Hı. Oradaki ufak Ar-Ge de çok değerli. Hı. Sadece şunu bilmek lazım. Onlar değerli. Tabii. Evet. Hı. Ama biz işte Türkiye'nin en iyisiyiz, işte dünyanın en iyisiyiz. Demek, böyle iddialı, evet, sözleri duyunca, evet, bu beni şey yapıyor. Doğru. Yani onlara, çünkü neden? Bu şeye benziyor. Belki sana da olmuştur. Ben TED Karadeniz Ereğli Koleji mezunuyum. Okulu dereceyle bitirdim. Sonra bir sınava girdik. Geldik işte üniversitede, ya Türkiye'nin her yerinden benim gibi çok değerli okul birincisi, ikincisi, evet, üçüncüsü ya da çok akıllı, çok zeki, çok yetenekli insanlar var. Ben okuldan çıkana kadar kendimi çok şey sanırdım. Yani her şeyi biliyorum. Yani ilçede, ilde, Zonguldak ilinde o zaman bir yarışma yapılmıştı işte. Ne derler? Genel kültür yarışması. Orada dereceye girdik. Satranç turnuvası oldu. Orada dereceye girdik. İnsan kendi bulunduğu çevrede, evet, olduğu zaman böyle büyük, daha büyük Şampiyonlar Ligi'ne gitmeden şeyi anlayamıyor. Evet. Aslında daha gidilecek çok, evet, yol var. Yani dediğim buradaki şey şu. Evet, bu başarılar çok değerli ve önemli ama gidilecek çok,
evet,
yol var.
Ya humble olmanın altını çiziyorsun bir yandan da. Yani
evet.
Bunu anlıyorum.
Olmak lazım.
Aynen.
Peki, olmak lazım.
Peki Ar-Ge ve Ür-Ge. Ür-Ge'nin tanımını yapar mısın? Böyle farkını anlatır mısın?
Tabii. Ya ürün geliştirmede, ürün geliştirme projeleri ile Ar-Ge projeleri arasında tabii ince bir çizgi var. Şöyle düşünelim, ürün geliştirmede siz mevcut ürününüzü geliştiriyorsunuz. Yani en büyük ürün geliştirme projeleri mesela şeyle olur, cost reduction dediğimiz maliyet azaltma projeleri. Ya da performansı iyileştirme, kaliteyi iyileştirme.
Hafifletme.
Orada hafifletme mesela, sağlamlaştırma. Hani bu tip daha ufak, yani sizin bildiğiniz şeyler üzerinde, demin bahsettim ya, mesela seviye 1 projeleri atıyorum, ürün geliştirme projeleri olabilir. Anlatabiliyor, hı, muyum? Yani böyle sizin vakıf olduğunuz bir teknoloji üzerinde çalışıyorsanız, hı, bildiğiniz şeyler üzerinde ufak tefek derivatifler, değişiklikler yapıyorsanız, hı, bunlar ürün geliştirme projeleri. Ama siz bilmediğiniz bir alanda, mesela örnek verelim. Ya ben şunu söyleyeyim, bir de benim meslek hayatım hep yani çok büyük oranda Ar-Ge üzerine geçti. Yani ürün geliştirmeden daha çok Ar-Ge. Hep yeni ürün çalıştım. Arçelik'te çalıştığımızda zaten biz merkez ekipte bir özel ekiptik. Arçelik'in o zamanlar, bu arada bu Arçelik'in Beko geçişi de bugün görmüşsünüz.
Evet.
Bayağı sükseli bir, evet, şey oldu.
Evet.
Bir de güzel haber aldım. Sevgili Nihat Bayız, Arçelik CTO'su bir ödül alacak bugün. Hala gizli nereden olduğunu söylemiyorum ama dün öğrendim. Kendisine hemen söyledim. Gizli bilgi. Bir ödül alacak. Şimdi orada Merkez Ar-Ge'de bizim özel bir ekibimiz vardı. Bu özel ekibin yaptığı şey şu. Sadece yeni proje çalışırdık biz. Yani mevcut fabrikalarda, işte şu anda Türk sabah şeyde gördüm, 35 tane mi ne Ar-Ge merkezi var olmuş, 35 mi 37 mi globalde, düşün yani. Şimdi biz Merkez Ar-Ge'de bu bütün Ar-Ge'lere hizmet verirdik ve biz yenilikçi proje çalışırdık. Mesela örnek ne? Mikrodalgayla yıkama mesela, atıyorum. Geçmiş zaman olduğu için hani bunların artık, evet, gizliliği kalmadığı için söyleyebiliyorum. Türk kahve makinesi mesela, evet, bizim ekibin işidir. Evet. Ya da işte Arçelik'in ilk derin dondurucu projesi. Ben yapısal tasarımından sorumluydum o projenin. Arçelik daha önce hiç derin dondurucu yapmamıştı. Evet, buzdolabı teknolojisini biliyorsunuz. Ama buzdolabını biliyorsunuz. Derin dondurucunun parçaları, sistematiği bir miktar daha farklı. Bu bir Ar-Ge projesi.
Yani dünyanın başka bir yerinde yapılmış olmasının önemi yok. Bu sizin yeni keşfettiğiniz, daha doğrusu yeni kullandığınız prensipler.
İkisi de. Evet. İkisi de. Çünkü sizin bilmediğiniz bilmediğinizdir. Yani dünyada biri bunu biliyor olabilir ama siz bilmiyorsanız
bulmaya çalışıyorsunuz.
Tabii ki Ar-Ge. Evet, Ar-Ge.
Peki patenti olmuyor mu bunun? Patenti olunca da o bir şekilde
aşıyorsunuz.
Şöyle bir, demek ki bunu böyle yapıyorlarmış. Biz başka türlü yapmalıyız mı diyorsunuz yani?
Aynen öyle. Şimdi patentler, bu her gittiğim yerde yine çok teşekkürler, güzel bir soru. Ben yönettiğim patent ekiplerinde bile bu bilginin olmadığını görünce hayrete düşmüştüm. Hı. Dünyadaki işe yarar teknik bilginin %90'ı yaklaşık %90'ı patentlerde var. Yani siz Google'da search ettiğinizde, tabii şimdi ChatGPT çıktı, yapay zeka ile destekli birçok başka şey var. Ama eskiden Google'da yararlı teknik bilgi şu, sizin yeni ürün geliştirme ve Ar-Ge yapmanıza imkan verecek teknik bilgiler yok. Patentlerde var bu. Patentlere baktığınızda işte tekniğin bilinen durumu yazar. Oradan öğrenirsiniz siz ne olduğunu ve onu aşacak bir yenilik yapmanız lazım.
Giriş de böyle doğru olan bir şey zaten malum değil mi? Adam yani bütün alıyor, evet. Bütün patentleri inceliyor, okuyor falan.
Evet. Önce 200 bin, evet. Sonra 40 bin, 20 bin diye gidiyor. Orada çok büyük bir avantaj var tabii. Genrik Altschuller o zamanki Çarlığa bir mektup yazarak, işte Almanlar bizden çok ileri, biz bunun farkındayım mıyız diyorlar. O bütün düşünürlere yaptıkları gibi bunları Sibirya'nın gulaklarına yollarak, gulaklar da sert hapishane yani, öyle söyleyelim. Bir bakıyor ki orada zaten bütün bilim adamları, düşünürler hep beraberler, yapacak iş yok, patent okuyorlar. Aynen söylediğin gibi TRIZ metodolojisi de bu patentlerin süzülmesiyle ortaya çıkıyor. Zaten hep şunu söylüyorum, yenilikçi bir iş yapacaksanız TRIZ gibi bir metoda ihtiyacınız var. Beyin fırtınasıyla Ar-Ge, ürün geliştirme falan biraz zor. Olmaz mı? Olur, ama gerçek ciddi bir probleminiz varsa onun için daha böyle spesifik metotlar kullanmanız lazım. Hatta TRIZ'in içinde ARIZ diye bir modül var, onu uygulamanız lazım.
Peki, ben seni tam konuşurken şeyini böldüm. Sen şeyden gidiyordun biraz, patent konusunun üzerine aşılmasından gidiyordun ama yani onu anlatmış oldun, evet.
Şöyle, mevcut tekniğin mevcut bilinen durumuna bakıyorsun. State of the art dediğimiz. Siz orada rakibinizin ne yaptığını anlıyorsunuz ve onu aşacak bir yenilik adımı eklemeniz lazım ki patent olsun. Zaten patenti diğer fikri haklar şeylerinden ayıran, faydalı modelden ayıran buluş basamağının olması lazım. Yani bir buluş basamağı, o da ne? Yenilik. Yani evet, herkes böyle yaptı, ben de böyle yaptım ama bakın daha önce kimsenin yapmadığı böyle bir şey yapıyorum dediğiniz zaman patent alırsınız.
Yoksa aslında hani bazı patentler belki paylaşılıyor, yani satılıyor, bazıları satılmıyor falan, değil mi? Mesela yani ben de birisi bunu yapmış, alayım ben de o zaman onu yapayım diyemiyorsunuz da, satmıyorsa adam o şeyi.
Şu intisari, orada birçok terim var. Ben şimdi yanlış hukuksal bir terim kullanmak istemem ama patent yaptırtmamaya, yani sizi o işi başkalarının yapmasına engel olan, evet, korumaya yönelik bir şey. Evet. Hukuksal %100 doğru söylemiyor olabilirim. Orada bazı terimler var. Ama dediğin gibi bunu lisanslayabiliyorsun, evet. Devir edebiliyorsun, evet, evet. Devir edebiliyorsun. O zaman kullanabiliyorsun. Tamam. Ama eğer bir şey patentlendiyse onu 20 yıl boyunca koruması var. Türkiye'de de bu tür şeyler oldu. Hani ha, bir de firmalar şunu yapıyor. Yani yeri gelmişken söyleyeyim, artık hani patentini ihlal ettiğinde hemen bir şey yapmıyor. Çünkü üretiyor ya onu.
Tabii.
Onun farkına varmıyor. Aradan bir zaman geçiyor. Kapıyı avukatlar çalıyor. Diyorlar ki siz bizim bu patentimizi ihlal ediyorsunuz. Bugüne kadar da şu kadar üretim yapmışsınız. Sizden bu kadar para istiyoruz. Onlar da diyor ki siz de bizim bu patentimizi ihlal ediyorsunuz. Gelin masaya oturalım diye. Bunlar oluyor. Bunlar ama şirket ismi vermeden söyleyelim. Türkiye'de de oluyor. Dünyada da oluyor.
Evet, bu da işin cilvesi. Peki, inovasyon tiyatrosu tabiri var. Ar-Ge'nin tiyatrosunu pek duymadım. Var mı Ar-Ge'nin tiyatrosu da?
Yani Ar-Ge'nin tiyatrosu pek yok. Çünkü şöyle, inovasyon, ben hep şu örneği veriyorum. Şu başlıkla diyorum, yemek programları neden inovasyon programlarından daha güvenilir diye. İnovasyon konusu çünkü suya yazı yazmak gibi. Yani gerçekten bu işi yapmayan bir insan da, yapmamış olan bir insan da yapmış gibi anlatabilir. Siz de eğer biraz inandırıcıysa, bir de pozisyonu kelli felli bir yerdeyse inanabilirsiniz. Aa, bu adam çok inovatif falan. Abi sen ne yaptın sorusunun hiçbir cevabı yok. Sen ne yaptın kardeş? Senin şirketin de yapmış olabilir bu arada. Sen ne yaptın? Evet. Bir tane bir şey yok. Anlatabileceği bir tane bir şey. O onu yapmış, bu bunu demiş. Şu, tamam, so what? Ya bunu atıyorum, küçümsemek için söylemiyorum, ayrı bir bölüm olduğu için, hukuk mezunu bir arkadaşla yapabilir, işletme bölümü bir arkadaşla yapabilir. Yani sen ne yaptın? Benim hep şeyim o. İletişim tarafını yine bir tarafa koyuyorum. Yani onları çalışıp, anlayıp, sentezleyip insanların faydasına sunmak ayrı bir şey. Akademi dünyası ayrı bir şey. Evet. Akademide de tabii orada paper yazılıyor, yani tezler var falan. Ama ben hep şuradayım. Gerçek çıktın var mı abi? Ben akademisyenleri ve şeylere bunu soruyorum. Gerçek çıktığın var mı? Yazmışsın 20 bin tane yazmışsın paper. O kelimenin yerini değiştirmişsin, oradan onu almışsın, bunu buraya koymuşsun. Hiç atıf almamış makalen 20 yıldır orada duruyor, profesörsün. Yani ben gülmekten ölüyorum ya gerçekten. Ya da bu konuda ben inovatörüm diyor arkadaş. Mesela inovatör ya bak ben kendimi inovatör diyemiyorum. Uluslararası patentim var. Askeri gizlilik olduğu için patentlenmemiş silah sistemlerinde çalıştım ben. İnovatör diyemiyorum kendime. 88 tane parçayı sıfırdan tasarlamışım. Ve bunlar sizin bindiğiniz uçakta var diyorum arkadaş. Uçağa biniyorsun ya uçağın içinde var. Bindiğin arabada var çalışıyor bu. Yani gerçek çalışıyor. Bir tane hiçbir şey yok ben inovatörüm diyor. Ne o inovatör kendine yakıştırdığı terim? Ben anlatıyorum bunu diyor. Tam anlatıyorsun da. İnovatör değilsin o zaman. Yani anlatan olabilirsin, iletişimcisi olabilirsin. Bak tekrar söylüyorum ama bir de şöyle bir şey var Mete, açık konuşmak gerekirse. Bana birçok arkadaşım hani şu anda hala aktif olarak firmalarda çalışıyorlar. Tabii bir firmada çalıştığınız zaman fikirlerinizi daha filtreli söylemek zorundasınız. Çünkü bir şirketi temsil ediyorsunuz. O kadar çok telefon ve mail alıyorum ki abi diyor sen artık hani bir yere bağlı değilsin. Kendi şirketin var. Ya şunlara söyle ya bizi anlat diyorlar. Gerçek inovatör biziz ya diyorlar. Sabahtan akşama kadar inovasyon yapıyoruz. Bu adamlar anca lak lak konuşuyor. Bir şey yaptıkları yok. Ya diyorum ki bakın anlıyorum sizi ama iletişim tarafı güçlü. Bunun çok büyük bir... Onları söylemiyoruz diyorlar. Adam hiçbir şey yok. Çıkmış ben inovatörüm diyor. Çok büyük bir tepki.
Ama bu Dunning-Kruger efekt bu yani. Bir şekilde insanlar, yani birçok insan bu şeye kapılıyor.
Evet, evet.
Yani sizin alanda olan bir şey değil bence. Her alanda gündeme gelen bir şeyin uzmanı olduğunu iddia eden çok insan var yani.
Evet. Bir de uzmanların yanında durup uzmanıymışım evet. Gibi yorumlar var. Ben şöyle söylüyorum. Bu serbest piyasa. Herkes istediğini aynen. Her şeyi yapabilir. Aynen. Sadece benim şeyim şu. Mesela tıpta nasıl bir sertifikasyon var? Böyle belli konularda ben bir şeyin uzmanıyım demem için uluslararası bir geçerliliği olan bir şeyimin olması evet. Lazım. Deminki şeye gelelim. Yemek programları neden daha gerçekçi inovasyon programlarından? Çünkü yemeğin sonunda biri o yemeği tadıyor ve görüyor. Evet. Yani foyanız en fazla 1-2 saat gider yani. Siz istediğiniz kadar ben çok iyi yemek yapıyorum, master chef'im falan deyin. Adam şöyle bir kaşık alır. Bu ne ya der. Yemek değil bu. Tadı kötü der. Ya da görünüşünden yakmışsın der. Pişmemişler. Bir şey de. Şimdi bu inovasyon konusunda böyle. Sürdürülebilirlik konusunda böyle. Ya ben artık şey oluyorum. Yani kızmıyorum ama gülüyorum. Çıkmış biri yani nasıl diyeyim. Bataryalı araçlarla ilgili laf ediyor. Sürdürülebilirlik uzmanı sıfatıyla. Arkadaş ben Avrupa Birliği'nin Egria'da Türkiye'den iki temsilcisi vardı. Bundan yıllar önce sürdürülebilirlik üzerine, bataryalı araçlar üzerine, hidrojenli araçlar üzerinde alt komisyonda fikir beyan etmiş kişi olarak çıkıp böyle bir şey söylemeyi kendimde hak görmüyorum. Arkadaş Google'dan yazdığı şeyi ben sürdürülebilirlik uzmanıyım diye yok elektrikli araçlar böyle olacak. Yok hidrojenli araçlar böyle olacak. Çok şeyde de tepki var. KOBİ'lerde de çok büyük tepki var. Son 2 senedir birçok OSB'de ben KOBİ'lerle çalışıyorum. İnsanlar şey olmuşlar. Mete bu çok önemli bir konu. Rekabet demin söylüyoruz ya çıktısı olması lazım. Buraya danışmanlar geliyor diyorlar. İşte onlar geliyorlar. Anlatıp konuşup gidiyorlar. Bizim de vaktimizi alıyorlar. Bir faydaları yok bir de diyor vaktimizi alıyorlar diyorlar. Sadece işte o onu demiş, bu bunu şu demiş, şu şunu yapmış. Arkadaş sen ne yaptın diyorum diyor. Ya bunu bir çok değerli bir OSB başkanımız söyledi. İlk toplantıdayız. Kadın dedi ki burada dedi yine dedi bundan öncekiler gibi gelip gırgır dırdır yapacaksanız dedi lütfen dedi ben size paranızı vereyim dedi. Burada durmayın dedi. Ben proje istiyorum dedi. Buradaki OSB'deki bulunan firmaların çıktı üretmesi lazım dedi. Yani biz işin şey tarafında değiliz. Magazin tarafında değiliz. Gerçekten desteklemenizi istiyoruz dediler. Bizim Allah'tan öyle bir ekibimiz vardı. Projeler yaptık.
Şimdi zaten işte Ar-Ge tiyatrosu böyle oluyor demek ki. Bu da oluyor yani. Ve bu işte çok temel. Yani ne kadar kişi ne kadar cahilse o kadar çok kendi güveni oluyor. Ve işte boş teneke çok ses çıkarır falan. Bunların hani kadim bilgide şey yapılmış şeyler var bunlar aslında. Kimin ipiyle kuyuya indiğine dikkat edeceksin. Yani o şey sana ait artık. O sorumluluk sana ait.
Ar-Ge tiyatrosu çok şöyle bir şey oldu. Tabii Ar-Ge merkezleri konusu var. Onu konuşmak lazım belki de. Biliyorsun bakanlığın, TÜBİTAK'ın çeşitli teşvikleri ve destekleri var. Şimdi orada mevcuttaki yapılan yenilikçi yönü o kadar yeni olmayan Ar-Ge projeleri ya da şeyler Ar-Ge projesi gibi gösterilmeye çalışıldı. Ve çok pardon, ben bunu bir miktar önce doğru analiz etmemiz lazım. Çünkü dünyadaki perspektifiyle bakmak lazım. Critical mass dediğimiz bir şey var. Öncelikle sizin ülke genelinde bir network, bir ekosistem kurmanız lazım. O yüzden atıyorum bundan 20 yıl önce bir Ar-Ge merkezi olmak için olan kriterler daha kolaydı. Ben de bir TÜBİTAK hakemiyim. Aynı zamanda onaylı hamle programı bağımsız denetçisiyim. Bundan 10-15 yıl önce hani bir yere gittiğimdeki değerlendirme elek numaramla bugün farklı. Çünkü neden? Eskiden biz Ar-Ge merkezleri sayısını arttıralım diye bir politika güttü devlet. Doğru bir politika. Neden? Ekosistemi kurmanız lazım. Tamam, o zaman biraz böyle işte Ar-Ge yönü, ürün geliştirme ile Ar-Ge arasında hani ortada kaldığınızda tamam bu Ar-Ge'dir diyebilirsiniz. Ama şimdi biz çok zengin bir ülke değiliz. Kaynaklarımız sınırlı. Yani fragil dediğimiz bizim tutumlu Ar-Ge yapmamız lazım. Gerçekten bizim sonuçta biz taxpayers dediğimiz vergi ödeyen kısmımız. Hepimizin parasıyla bu şeyler dağıtılıyor. Fonlar ve destekler dağıtılıyor. Hem hibe olsun hem fon olsun. Şimdi gittiğimizde yani gerçekten şey ayrımı çok oluyor. Yani bu Ar-Ge değil ya da Ar-Ge merkezlerini durdurma kararları çıkıyor. Yani gerekliliklerini yerine sağlamıyorsunuz dediğimiz. İşte o tiyatro dediğin şey senin o süreçte çok olmuş olabilir. Bugün de tabii oluyor olabilir. Yani insanlar şey bu teşviklerden faydalanmak için önce bir şey yapıyorlar ama sonra anlıyorlar. Devletin bu andaki politikası çok değişti son yıllarda. Bütün dünyada böyle, sadece bizim ülkemizde değil. O yüzden yani bir şey söyleyeceğim son kapatmadan. Tabii inovasyon tiyatrosu dediğim gibi suya yazı yazmak gibi, yani yemek programı gibi hemen çıkmıyor sonuca. Siz böyle istediğiniz kadar konuşabiliyorsunuz. Ama Ar-Ge'de, Ar-Ge merkeziyseniz hakemler gelip denetliyor. O yüzden hani o tiyatronun bir şeyi var. Bir eleştirmeni, yine eleştirmeni var. İnovasyonun ne bir eleştirmeni yok.
Anladım, anladım. Peki inovasyonda açık inovasyon oluyor. Ar-Ge'de böyle bir şey var mı? Açık Ar-Ge gibi bir şey.
Tabii. Ya şimdi yine çok şanslıydık. Ben kendi adıma şanslıyım. Biz açık inovasyon, ben Arçet'te yıllardır uyguladığımız bir metot. Yani ben şey oluyor, orada bizim yıllardır uyguladığımız şeyler patlıyor böyle medyada, sosyal medyada. Açık inovasyonu biz hep yap. Ya şöyle söyleyeyim, bir örnek vereyim. Ben isim de vereyim, yıl da vereyim. 2002 yılında Koç Üniversitesi'ne gittim. Buldum Hakan Hoca'yı. O zaman bulaşık makinesi motoru sorumlusuydum ve direct drive, işte pardon, permanent magnet bir motor çalışıyordum. Onun bulaşıklardaki bulanıklık sensörüyle entegrasyon üzerine bir şey çalışıyordum. Bizim bildiğimiz bir şey değil. Hani Ar-Ge mi? Kol gibi Ar-Ge. Öyle böyle değil. Yani sağlam Ar-Ge yapıyorsun. Yani sen motoru çalışıyorsun, sistem tarafı var, yıkama etkinliği tarafı var, elektrik tüketimi var, varoğlu var yani. Ha, bu bana göre bu arada ufak bir proje. Yani yaptığım projeler içerisinde ölçeklendirmen için söylüyorum. Ama oradaki know-how'u ben bilmiyorum. Bir sensörün bu bütünleşik etkisini bilmiyorum. Koç Üniversitesi'nde kendi laboratuvarı olan, o zaman Amerika'dan yeni dönmüş. Ne laboratuvarı var ne bir şey var. Hakan Hoca'yı buldum. İnternetten araştırdım. Hocam dedim, böyle böyle bir şeyim var. Ha dedi, benim doktora öğrencilerim var. Onlar senin işini yapar dedi. Bak 2002 yılında biz açık inovasyon yapıyorduk. Ya bu benim tecrübem. Bak 2002'den önce Arçelik'in şöyle bir şeyi var. Tam yılını hatırlamıyorum. Bir uluslararası danışma kurulu vardır. Çeşitli merkezlerle işbirliği yapar. Hani bunlar boşuna şey olmuyorsunuz. İnovatif şirket olmuyorsunuz. Yani bunları yaparak oluyorsunuz.
Peki mesela bu güzel bir örnek oldu. Tam aslında şey diyecektim ben de. Hep bu bahsediyoruz işte, bu problemi olmayan çözümler. Bir sürü böyle ortaya, hani teknoloji olsun diye ortaya çıkan şeyler var.
Evet.
Laboratuvara girip de biz bir şey icat edelim diye çıkılmıyor herhalde. Veya işte böyle deneysel Ar-Ge veya gelişine Ar-Ge, amaçlı Ar-Ge gibi kavramlar var mı? Yani ne aradığınızı bilerek çıkıyorsunuz. Var. Nasıl yapıyorsunuz?
Evet. Önce Hakan Ürey ismini teslim edelim Hakan hocamızın. Şimdi senin söylediğin gibi eskiden şöyleydi. Bizim temel çalışma dediğimiz temel Ar-Ge o hala olacak. Evet, temel bilimlerde çalışma yapacağız ama şöyle bir gerçek var. O da şu. Eskiden önce teknolojiyi geliştirip bu teknolojiyi hangi üründe kullanıp bu ürünle hangi müşterinin hangi derdini çözerdik dediğimiz klasik bir yöntem vardı. Bravo. Açık inovasyondan evet. Önce. Şimdi tabii bu iş terse döndü. Artık Siemens'in böyle açık kaynaklardan ulaşabileceğiniz bir şeyi var. Orada diyor ki eskiden diyor bizim laboratuvarlarımız Ar-Ge yerimizdi. Şimdi hayat laboratuvarımız oldu. Yani İstanbul şehri büyük bir laboratuvar. Yani siz kullanıcıyı iyi dinlemeniz lazım. Acı noktasını iyi anlamanız lazım. O acı noktasını bulacak çözümü önce türetmeniz lazım. Sonra o çözümü teknik olarak bulmanız lazım. Yani böyle bir yer değiştirme oldu açıkçası. Yani eskiden biz önce teknoloji, biz derken bütün dünya böyle yapıyor. Onu söyleyelim. Önce laboratuvarlarda bir teknoloji geliştirirdik. Sonra geliştirdiğimiz bu teknolojiyi acaba nerede kullanacağız diye kara kara düşünürdük. Ama açık inovasyonda böyle değil. Açık inovasyonda daha böyle müşteriyi doğru anlamak. Bir de şey, sadece müşteriyi anlamak değil. Açık inovasyonda inovatörlerin şeyi de değişti. Yapısı da değişti. Eskiden işte sadece biz kendi şeylerimiz vardı, ne diyelim, çalışanlarımız vardı. Artık işte proje bazlı, freelance, dünyanın her yerinden herkesi alabiliriz diyorlar. Çünkü şöyle bir cümle vardı, the smart people in our field work for us. Yani dünyanın en zeki insanları bizim için çalışır. O bu mümkün değil ki artık. Yani insanların aynı şehirde olmayabilirsiniz en zeki insanla. O en zeki insanın ama know-how'ı başka bir ülkede, başka bir üniversitede sizin için gerekli olabilir. O yüzden şey, karakter biraz değişti. Yani müşterinin acı noktasını anlayıp ona göre bir teknik çözüm üretmek önemli. Ama her iki halükarda, yani önce müşteriden de başlasan, teknik bir şeyi bulup, yani market pull, teknoloji push dediğimiz hikaye. Yani market mi seni çekiyor, evet, yoksa teknoloji mi itti? Evet. Teknoloji itişti, market çekişti Türkçesi. Bu terimi ben kazandırdım bu arada. Evet, yani daha önce hiçbir... Kime söylesem ilk defa senden duyuyoruz diyorlar. Bunu ne yaparsanız yapın, yani ilk önce müşteriden, kullanıcıdan da başlasan, teknolojiden de başlasan ortada bir iş var. O da bu işi teknik olarak çözmen lazım. Esas işte kanlı olan, emek gerektiren ve inovatörlerin olduğu yer orası.
Evet, değer orada çıkıyor, ortaya çıkıyor.
Evet, aynen.
Peki,
öyle.
Peki, o zaman şimdi sondan önce şeyde birkaç cümleyle şeyi de duymak istiyorum. Bu ikiz yeşil ve dijital dönüşüm tarafında neler yapıyorsun? Bir onları paylaşırsan.
Tabii, şimdi şöyle... doğal olarak biz ikiz dönüşüm dediğimiz şey yeşil ve dijital dönüşüm. Hı hı. Benim dijital dönüşüm şapkam, o zaman daha dijital dönüşüm demediğimiz bizim ERP, PLM projeleri vardı. Büyük, uçtan uca şirketin dijitalleştirme projelerimiz vardı. Hı hı. Daha sonra işte WEF'in Lighthouse projeleri oldu. Büyük, yani dünyada böyle merkezler, örnek merkezleri oluşturma projelerinde ben görev aldım. Çalıştığım bir şirkette CTO'nun board'taki bütün teknik işlerden sorumlu atadığı kişiydim. Şirketi bir Alman şirketi, Vitur. Yani biz 2000, daha Türkiye'de bu önemli yine, Endüstri 4.0 kelimesi yokken ben Almanya'da Endüstri 4.0 kelimesini buldum. Bizim strateji sunumunda ve Almanya'da biz ilk defa bu işi yapmaya başlayıp dünyaya yaymaya başladık grup şirketleri içerisinde. Orada biz zaten, yani dijital dönüşüm şapkam oradan geliyor benim. Hani bizim dijital dönüşümle ilgili bir sürü projemiz vardı. İkiz yeşil dönüşümle ilgili de benim daha çok e-mobility üzerine şeyim var. Tabii e-mobility üzerine işte elektrikli araçlar, hidrojenli çalışma grupları, burada Egvia'da bir çalışma şeyim oldu, fırsatım oldu. Bunların biz ikisini, entegresini zaten ikiz dönüşüm diyoruz. Şimdi ikiz dönüşümün bu iki ayağının altında neler var? Bir Ar-Ge var, teknoloji var, inovasyon var, insan ve kültür değişimi var. Change management, bu değişim şeyi. Ve bunun bir sonrakisi de tabii adımı da genel olarak sürdürülebilir ve toplum oluşumu. Dolayısıyla bilmiyorum soruna cevap oldu mu? Biraz böyle bütünsel anlattım.
Yok,
ama.
Yok hayır. Yani işin aslında bir soru da oydu. Yani kültürün hakikaten rolü inovasyonda çok büyük. Çok büyük. Peki kültür mü üst yönetim mi diye sorsam?
Güzel. Peter Drucker'ın bir sözü var. Biliyorsundur belki. Kültür stratejiyi Kahvaltı
Kahvaltıda yer.
niyetine yer.
Evet.
Evet, kahvaltıda yer, kahvaltı niyetine yer. Şimdi kültür olmazsa üst yönetim istediği kadar şey yapsın. Yani evet, çok önemli. Yani bir fikrin üst yönetim tarafından gerçekten hani hem kalp hem akıl diyorum ben onu, desteklenmesi çok önemli. Kültürü, yani yumurta mı tavuk, tavuk mu
Evet.
yumurtadan sorusu bu.
Evet.
Şöyle cevaplayayım. Eğer yönetim iyiyse zaten kültürü değiştirir.
Evet.
Kültürü iyiyse zaten iyi yöneticiler vardır. İkisi birbiriyle
Doğru.
yani kol kola giden
Yani
terimler.
kültür bir anda varsa o şirkette orada işlerin yürümesi daha kolay. Üst yönetim onu değiştirecekse o da zaman alıyor. Ama zaten kültür dönüştürdüğü
Evet.
için zaten onlar
Aynen.
hayata geçiyor. Ben de aynı fikirdeyim. Peki o zaman gelelim imza sorumuza. Kadir Ceren'in değer yaratma formülünü merak ediyoruz.
İşte inovasyon çoğaltıcısı olmaya çalışıyorum. Bizim şöyle bir şeyimiz var. Çeşitli dijital dönüşümle ilgili ölçümleme araçları var ve bununla ilgili çalışma grupları var. İşte globalde Siri var, Singapurlu. MES bunu şey yapıyor. Büyük firmalar için geçerli. TÜBİTAK buna benzer bir DDX modeli geliştirdi Boğaziçi Üniversitesi ile beraber ve Türkiye'de yaklaşık 100 küsur kişi bu konuda akredite olmuş durumda. Bunların bir kısmı tabii aktif olarak bu işi yapıyor. Biz şimdi o şeyle dönüşüm modelini uygulamaya başladık. Benim değer yaratma şeyim şu, ikiz dönüşüm odağında şu an, ikiz dönüşüm yani dijital ve yeşil dönüşüm odağında inovasyonu çoğaltmak. Yani bildiğim, tecrübe ettiğim, hala öğrendiğim şeyleri insanlarla bir araya getirmek. Vallahi iyi de gidiyor. Bu konuda birçok şey alıyorum, teklif alıyorum. Yetişemiyorum ya, öyle
Evet.
söyleyeyim. O yüzden iyi gidiyor. Çok çok şükür. Çoğaltıp faydalı olmaya çalışıyoruz.
Harika. Çünkü yani hakikaten katma değer üretmemiz lazım. Bunun yolu da hem soyut hem somut şeylerden. Yani somut sizin taraftaki şeylerden. Soyut biraz bizim taraftaki pazarlama, iletişim, marka
Evet.
tarafındaki işler el ele gitmesi lazım. Yoksa çağ başka bir yere gidiyor zaten. Dünya başka bir yere gidiyor. Bunun içinde bir şekilde yer almak lazım, yer bulmak lazım.
Tabii bizim çok uzun yıllardır ben hem akademide hem de şirket içi akademilerde görev aldım. Arçelik Akademisi'ni kurdum. İşte demin bahsettiğim Münih Merkez Alman şirketinin akademi kurulmasında çalıştım. Bizim orada hep verdiğimiz şey vardı, değişim dönüşümle ilgili. İşte klişe bir örnektir ama ben çok severim. Şu anda resim gösteremiyorum ama sen de mutlaka bilmişsindir. 1910'lu yıllarda işte New York 5. Caddede bir fotoğraf var. Orada sadece bir tane otomobil var ve bir sürü at arabası var. Ondan 13 yıl sonra aynı yerde çekilmiş aynı açıyla bir başka fotoğraf var. Tam tersi bu sefer. Sadece bir at arabası
Evet.
ve onun
Bir
dışında
sürü fark.
herkes otomobil olmuş. Evet, 1900'lü yılların başında değişim, dönüşüm, yıkıcı inovasyon bunları yaptıysa
Evet.
ben şöyle söylüyorum. 2020 yılında otomotiv dünyasındaki değişmeler, yapay zekayı düşündüğünüzde önümüzdeki 5-10 yılda o kadar çok şey değişecek ki
Evet.
hayal bile edemiyoruz. Hayal bile edemiyoruz.
Doğru. Yani insan içindeyken bunu farkına varamıyor ama çok büyük bir sıçramanın içindeyiz yani hakikaten. Evet. Ben de öyle hissediyorum.
Çok büyük, çok büyük. Yani elektrikli araçlarla ilgili hidrojen, ya e-mobilite konusu patlıyor. Biz onu zaten ama biliyoruz, görüyoruz. Yani takip ettiğimiz otomotiv kaslarımızla konuştuğumuzda hani bu dönüşümün var olacağını e-mobilite de biliyoruz. Yani şeye şaşırmıyoruz, olanlara şaşırmıyoruz. Sadece olma hızına şaşırıyorum ben. Çok hani gerçekten çok hız oluyor. Daha da olacak, daha da olacak.
Öyle görünüyor. Peki işte Çinlilerin laneti yerini buldu. İlginç zamanlarda yaşayasınız mı gibi bir şey vardı
Biraz öyle gibi duruyor, değil mi?
evet, bu kötü bir şey. Peki yok, umutluyuz yani enseyi karartmıyoruz
Yok.
teknolojiye yani insan düşe kalka bir şekilde bunun bir iyi yönde kullanmanın bir yolunu bulacak diye düşünüyorum. Mutlaka bir tökezleyeceğimiz yerler olacaktır ama kendi yok oluşumuzu hazırlamayız diye düşünüyorum ben de.
Tabii şu anki inovasyonun ve değer yaratmanın formülü tabii insanlığa ve çevreye duyarlı olmamız
Evet.
lazım. En önemli şey bu. Çünkü dünya tükeniyor. Evet. Bunu limit aşımı gününü artık 300'lü günlerde şey yapıyor. Biliyorsun limit aşımı evet. günü var. Her yıl kaynakları
Temmuz gibi falan bitiyor.
Aslında evet. Temmuz Ağustos gibi tüketiyoruz evet. yani. Bu çok acı bir şey yani. O yüzden Paris'in iklim anlaşması, Kyoto, yeşil mutabakat bunlar güzel şeyler ama daha somut adımlara ihtiyacımız var açıkçası. Evet.
Ya umuyorum işte ben de şey tarafındayım hani yapay zekanın birçok verimlilik konusunda bizi çok ileri bir noktaya taşıyabileceğini ve kayıpların, israfların azaltılabileceğine inanmak istiyorum. Umarım bunları da göreceğiz.
İnşallah.
Peki sana İnşallah. Nasıl, seni nereden takip etsinler, nerede en çok varsın?
LinkedIn'de varım. LinkedIn'de Kadir Ceren inovasyon çoğaltıcısı ve Instagram'ı da genellikle yani büyük oranda iş için kullanıyorum. Hı hı. Orada da Kadir Ceren olarak iletişimde kalmayı çok isterim açıkçası.
Harika. Çok teşekkür ederim Kadir bu sohbet için.
Ben teşekkür ederim ve tekrar senden özür diliyorum.
Rica ederim. Çok teşekkür ederim. Bu podcast'te değer yaratmanın çerçevesini oluşturan davranış bilimi, kişisel gelişim, girişimcilik, pazarlama ve inovasyon alanlarından, yurt içinden ve yurt dışından bilim insanlarına, akademisyenlere, tasarımcılara, iş insanlarına, danışmanlara ve eğitmenlere değer yaratma formüllerini soruyorum. Amacım Türkiye'de değer yaratmaya çalışan kişilere konuklarımın deneyimlerinden ilham vermek. Hatta ilham vermenin ötesinde elimden geldiğince bu yolda kolaylaştırıcı olmak istiyorum. Bu amaçla kurduğum kitap ve sinema kulübüne, verimlilik ve üretkenlik alanındaki uygulamalar hakkında bilgi alışverişinde bulunduğumuz dijital akıl kulübüne katılabilirsiniz. Eğer kariyerinizde bir değişiklik ya da mevcut işinizde kendinizi geliştirmek istiyorsanız, farklı disiplinlerden, kafa dengi, öğrenmeye açık insanların birbirlerinin gelişimine, üretimine, destek, ortak olma taahhüdüyle bir araya geldiği derya toplumumuza katılabilirsiniz. Tüm bu topluluklar hakkında daha fazla bilgi almak ve kayıt olmak için açıklamalarda linkini bulacağınız Patreon sayfamı veya meteyurtsever.com'u ziyaret edebilirsiniz. İş yerinizde tasarım odaklı düşünme yaklaşımıyla problemlerinizi yeni bir bakış açısıyla çözmenizde size nasıl yardımcı olabileceğimi öğrenmek için ise info@meteyurtsever.com'a mesaj gönderebilirsiniz. Bu podcast'i beğendiyseniz lütfen arkadaşlarınızla paylaşmaktan, takip almaktan ve değerlendirme bırakmaktan üşenmeyin. Eleştiri, beğeni ve önerilerinizi bekliyorum ve şimdiden teşekkür ediyorum. Tekrar görüşünceye dek sağlıkla kalın, hoşça kalın.